Değerleriyle Türkiye.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bize +90 312 463 3419 463 3421 numaralarından ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Değerleriyle Türkiye programında bugün yine tarihte yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü bugün Anadolu toprakları üzerinde bundan 4000 yıl önce hüküm sürmüş, dünyanın ilk barış antlaşmasını imzalamış, ilk tarih yazıcılığını yapmış, kadın hakları ve gelişmiş adalet sistemiyle çağının çok ilerisine gitmiş Hitit uygarlığını konuşacağız. Bugün iki değerli konuğumuz var. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı mimar Aslı Hetemoğlu ve ilerleyen dakikalarda stüdyomuza alacağımız Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı ve mimar Aslı Hetemoğlu şu anda stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Öncelikle şöyle başlayalım. Hitit uygarlığı ne zaman ve nerede kuruldu? İlk yerleşim izleri hangi çağa kadar iniyor?
Bilindiği üzere Hattuşeş Antik Kenti Çorum ili Boğazkale ilçesinde yer alıyor. Bölge birinci derece arkeolojik sit alanı ve aynı zamanda aslında Boğazköy, Alacahöyük Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alıyor ve bu anlamda da Türkiye'nin en önemli kültürel ve doğal miras alanlarından biri olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Alanın aslında alana ait ilk yerleşimler M.Ö. 5000'li yıllarda, yani Kalkolitik çağa kadar tarihleniyor. Daha sonra ilk Tunç çağında yerleşimin olduğu bölge o zamanlar Hattuş adıyla biliniyordu. Asur Ticaret Kolonileri çağında Asurlu tüccarların kurduğu bir ticaret kolonisi idi bu Hattuş, kent Hattuş adıyla anılırken. Daha sonralarda da M.Ö. 1700'lü yıllarda da Hitit kralı Anita'nın şehre bir saldırı yaptığını ve bu saldırıda şehri bir daha yerleşmemek üzere lanetlediğini biliyoruz. Bu Hattuşa'nın önemli çivi tabletli yazılarından öğrendiğimiz kadarıyla. Yine daha sonra 1600'lü yıllarda da bir diğer Hitit kralı da şehri tekrar yerleşerek Hitit başkenti ilan ediyor ve Hattuş adının Hattuşa'ya evrilmesi aslında bu dönemlere denk geliyor. Yani bu bağlamda Hatti kenti olarak kurulan kent Hitit İmparatorluğu, daha sonrasında da sırayla Pers, Galat, Roma, Bizans ve 1071 yılında Anadolu'nun Türkleşmesiyle de Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde yer alıyor. 16. yüzyılda da Maraş bölgesindeki Dulkadiroğulları Beyliği'nin nüfusunun bu bölgeye yerleştirildiği de yine yazılı kaynaklardan bildiğimiz konular arasında yer alıyor.
Evet, milattan önce 1650 ile 1200 arasında hüküm sürmüş bir uygarlık. Şimdiki Türkiye sınırlarını düşünürsek, hani Hattuşa Çorum bölgesinde ama bütün sınırlar nereyi kapsıyordu? Şu anki Anadolu'yu düşünürsek.
Aslında dönem dönem sınırlarının çok genişlediğini söyleyebiliriz. Özellikle M.Ö. 14. yüzyıllarda Hitit İmparatorluğu döneminde Kuzey Suriye'ye kadar Hitit İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlediğini, ancak biraz önce de bahsettiğim üzere bu Büyük Hitit İmparatorluğu'nun başkentinin Hattuşaş olarak kaldığını biliyoruz. Batı Anadolu'da özellikle bu Muğla-Aydın il sınırına kadar bulunan bölgelerde yine Hitit kabartmalarının tabletlerine rastlanabildiği söylenebilir.
Evet. Peki arkeolojik olarak bu süreç nasıl başlamış? İlk buluntular hangi tarihlerde bulunmuş?
Şöyle, kent ilk defa 1834 yılında Fransız mimar Charles Texier tarafından keşfediliyor. Bu sadece aslında çok önemli bir keşif bu. Çünkü sadece Hattuşaş antik kentinin keşfi değil, kadim Hitit İmparatorluğu'nun da belgeleriyle, kalıntılarıyla bir keşfi olduğu için sadece Türkiye Anadolu tarihi açısından değil, tüm dünya tarihi açısından önemli bir keşif. 19. yüzyılın sonlarına kadar pek çok bilim insanı, arkeolog, mimar, seyyah bu alana ziyaretlerde bulunuyor. Ve 1906 yılında ilk büyük çaplı kazı başlatılıyor. Daha sonra savaşlar, 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşları sebebiyle bu kazılar bir süre ara veriliyor. Ancak 1952 yılında tekrar Alman Arkeolojisi Enstitüsü tarafından kazılmaya başlanıyor. Ve bu kazılar günümüze kadar hala devam etmekte. Şu anda hala kazılar sürmekte.
Evet. Peki şu anda Türkiye'de Çorum'da mı sergileniyor? İstanbul'da da sanırım sergileniyor buluntular.
Aynen öyle. Özellikle bu çivi tabletleri olarak adlandırdığımız Hattuşaş Antik Kenti'nde kazılarda bulunan yaklaşık 31 bin çivi tablet İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi'nde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, evet, Çorum ve Boğazkale müzelerinde sergileniyor. Bu anlamda Hattuşaş'ın UNESCO bağlamında Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesinden başka bir önemli özelliği daha var. Çünkü bu Hattuşaş çivi tabletleri UNESCO Dünya Belleği Programı'na da kayıtlılar. 2001 yılında kaydedildiler. Bu tabletler Hititçe ve Akatça olarak yazılmış tabletler ve bunlar da aslında birer devlet arşivi. Kanunlar, anlaşmalar, yazışmaların yanı sıra dini ve edebi metinlerden oluşuyor. Çünkü Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş sadece bir siyasi merkez değil, aynı zamanda dinsel, kültürel anlamda da Anadolu'da önemli bir merkezdi. Bu belgelerden bunları rahatlıkla okuyabiliyoruz ve aynı zamanda bu belgeler sadece Anadolu'ya değil, Anadolu'nun çağdaşı olan Mezopotamya'daki diğer uygarlıklarında o dönemki siyasal, sosyal, kültürel, dinsel anlamda altyapısına, törensel faaliyetlerine bir bilgi kaynağı oluyor bizim için.
Evet, aslında Hititler çok büyük bir uygarlık. İlkleri de yanında beraberinde getirmiş. Hititler deyince aklımıza gelen bir antlaşma var. Kadeş Antlaşması. Biraz buna da değinelim.
Evet, Kadeş Antlaşması aslında çok çok önemli bir anlaşma. Çünkü ilk barış anlaşması olarak geçiyor. Ramses ve Hitit İmparatorluğu arasında yapılan Kadeş Savaşı'nın sonrasında bu 3. Hattuşili tarafından Ramses'le imzalanan bir anlaşma. Bunun bir önemi daha var. Yaklaşık 1200'lü yılların sonlarında imzalanıyor bu anlaşma. Hı hı. Bu anlaşmanın bir diğer önemi de 3. Hattuşili'nin kraliçe İmparatoriçesi Puduhepa bu anlaşmanın imzalanmasında önemli bir rol oynuyor. Zaten bu kaynaklardan da bildiğimiz kadarıyla bir kadın imparator olan Puduhepa önemli bir figür. Kültür anlamında, sanat anlamında Anadolu'nun o dönemki gelişmesine katkı sunmuş kadın inisiyatifi olarak önemli bir figür aslında. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zaten bu çivi yazılı tabletlerden de anlaşıldığımız kadarıyla ve alandaki, arkeolojik alandaki kabartmalardan da gördüğümüz kadarıyla Hititler'de kadın erkek eşitliği ve kadın erkeğin sosyal hayatta birlikte hareket etmesi çok gözümüze çarpan bir detay. Ve bu da aslında Anadolu'nun ne kadar o zamanlardan bile ne kadar medeni ve o zamanlardan bile bu konularda ne kadar hassas davrandığının bir göstergesi.
Evet, Hititler hukukta da ileriler, hukuk anlamında da değil mi?
Evet, aynen o şekilde. Hı-hı. Zaten
yeni yasalar koyulmuş.
Aynen öyle, yeni yasalar koyulmuş ve bunların hepsini yine bu çivi yazılı tabletlerde, 31 bini bulan çivi yazılı tabletlerde çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu anlamda da döneminin aslında çok ilerisinde bir medeniyet olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet, bizim topraklarımızda 4000 sene önce bulunmuş Hititler, Ankara'nın da amblemiydi, güneş kursu. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde sembolüydü. Peki güneş kursu neyi ifade ediyordu o dönemde?
Güneş kursu o dönemde çok önemli bir dinsel törenlerde kullanılan bir semboldü. Özellikle mezarlarda bulunan bu güneş kursları Alacahöyük yakınlarındaki 13 adet mezarda çok ciddi bir şekilde yanlarında küçük hayvan heykelcikleriyle birlikte bulunan semboller. Sizin de dediğiniz gibi Ankara'nın eski sembolü, şu an hala Ankara Üniversitesi'nin de sembolü. Bu anlamda güneş kursları da yine evreni temsil ettiği ve bu evren temsiliyeti sırasında bin tanrılı imparatorluk olan Hittit İmparatorluğu'nun tanrıçalarına da, tanrılarına da bir göndermede bulunduğu biliniyor. Aynı zamanda astrolojik anlamda da çeşitli ifadelerin yer aldığı, bu güneş kurslarından çeşitli astrolojik çıkarımların yapıldığı da yine yapılan kazılarla ortaya çıkmış detaylar.
Evet, biraz da sanata değinelim dilerseniz. Mabetler, saraylar, sosyal yapılar var. Önceki yerli halkın sanatından mı etkilendiler yoksa yeni bir tarz mı yarattılar?
Aslında şöyle söyleyebiliriz, bu Hitit kentin gelişimi, kentteki sanatsal ve kültürel yapılanmanın gelişimi Hitit İmparatorluk dönemi, yani milattan önce 14. yüzyılla başlayan döneme denk geliyor. Bu dönemde şehir yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda bir surla çevriliyor. Bu surların üzerinde şu an Hitit Hattuşaş antik kentine giden ziyaretçilerimizin de en merakla görmek istediği kapılar var. İşte Aslanlı Kapı, Kral Kapısı, Sfenksli Kapı olarak adlandırdığımız kapılar var ve bu kapıların da önemli kabartmalar yer alıyor. Bu kapıların orijinallerinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde olduğu da söylenebilir. Çünkü koruma anlamında alanda zarar gördükleri için Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne taşınıyor. Dolayısıyla alanda aslında rekonstrüksiyonları var. Bu kapıların Sfenksli Kapı altında da şehre ait bir tünel bulunuyor. Yaklaşık 70 metre uzunluğunda bir tünel. Kentin içinden dışına, sur dışına çıkmasını sağlayan bu tünelde yine önemli bulgular arasında. Bunun dışında kentte galerilerle çevrili avlular, konutlar, depo binaları ve saray kalıntısı da rahatlıkla bulunuyor. Bunların hepsinin yanı sıra milattan önce 13. yüzyıllarda yapılmış bir yazılı kaya kutsal alanı var. Bu da yine tüm ziyaretçilerin en çok görmek istediği alanlardan biri. Bu biraz önce bahsettiğiniz dinsel törenlere ait bu bin tanrılı Hitit İmparatorluğu'na en büyük aslında atıfın olduğu, UNESCO Dünya Mirası listesine kaydında da en önemli gerekçelerden biri olarak gösterilen yazılı kaya kutsal alanında yine bu tarz Hitit kültürel sembollerine ait atıflar, kült alanlarını görebiliyoruz. Zaten alanda 31 adette yaklaşık tapınak yapısı bulunuyor. Bu da tanrılar, yani dini anlamda alanın çok önemli bir merkez olduğunu söylememize sebep oluyor.
Evet, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın 1986 yılından bu yana UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını biliyoruz. Hattuşa'nın listeye alınma nedenleri nelerdi?
Hattuşa 1986 yılında Türkiye'nin 4. miras alanı olarak Dünya Miras Listesi'ne kaydediliyor. Aslında o dönemler için çok önemli. Çünkü İstanbul, Sivas'taki Divriği Camii ve Göreme Açık Hava Müzesi'nden sonra kaydedilen ilk alanımız. Hı hı. Ve ciddi kazıların yapıldığı bir alan. Bu Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesinde kentin çeşitli yerlerinden algılanabilen, şu an kalıntı halinde de olsa milattan önce 2. bin yıllara tarihlenen Anadolu mimarisinin en seçkin örneklerinin olmasını söyleyebiliriz. Doğal kayalığın düzenlenmesiyle oluşan ve düzeltilen kaya duvarlara Hitit Panteonu'ndaki tanrı ve tanrıçaların sembollerinin işlenmesi. Bunların yine hepsi kayıt sebeplerinden biri. Bir diğer önemli sebep de imparatorluğun çağdaşları olan Kuzey Suriye bölgesini özellikle etkilemesi de, yani Dünya Miras Listesi'nin kriterleri arasında yer alan bir kriterdir bu. Hı hı. Başka medeniyetleri ve başka imparatorlukları etkileme özelliği ve bunların okunulabilirliği, ki biz bunları çivi yazılı tabletlerden okuyabiliyoruz. Bu bağlamda da Dünya Miras Listesi'ne kaydının en önemli gerekçelerini oluşturuyor bunlar, bütün bunlar aslında.
Evet, bu listede yer almasını sağladığı avantajlar nelerdir peki?
Aslında bu liste çok önemli bir liste, çünkü alanın korunma durumunun artırılmasında biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Dünya Mirası Komitesi'ne bir beyanda bulunmuş oluyoruz. Ve bu sebeple de alanın her türlü yönetiminde, kalıntıların korunmasında, kazıların sürdürülmesinde, turizm için ziyaretçi planının hazırlanmasında, hı hı, bütün bunlar için yine bir beyan vermiş oluyoruz. Ve bu bağlamda da aslında alan bu şartlar altında düşünüldüğünde tanınırlığı da artıyor. Gelen turistler anlamında da tanınırlığı artıyor, ama hiçbir zaman unutmamamız gereken bir nokta da var ki bu Dünya Miras Listesi aslında turist çekmenin yanı sıra turist çekmeden de öte alanın korunmasını sağlaması için önemli. Dolayısıyla biz buradaki turistik faaliyetlerin alanın koruma durumuna zarar vermesine izin vermemeliyiz. Zaten bunu sağlamanın en önemli yollarından biri de yerel halkın korunmaya katılımı, alandaki etkinliklere aktif olarak yer alması, bu gibi detaylar önemli. Dünya Miras Komitesi için de önemli. Bu bağlamda belirli aralıklarla arkeolojik alanın, Dünya Miras Listesi'ndeki arkeolojik alanın koruma durum raporu da Dünya Miras Listesi'ne sunuluyor. Ve bu şekilde de alanın sürdürülebilir korunması sağlanmış oluyor.
Evet, bu alanı görmek isteyen dinleyicilerimiz o zaman Çorum'a gidecekler, Alacahöy'ü görecekler değil mi? Bir açık hava müzesiyle karşılaşacaklar. Aynı zamanda da bir müzeye de gidecekler bu şekilde değil mi?
Evet, aynen öyle. Aslında Alacahöy alandan biraz daha mesafeli, farklı bir tarihi katmandan oluşan bir yerleşim alanı. Bu Hattuşaş Antik Kenti ile Alacahöy de çok yakın ama dediğim gibi bunların hepsi zaten Boğazköy Alacahöy Tarihi Milli Park içerisinde yer alıyor. Hı hı. Görmek isteyen ziyaretçilerimizin mutlaka görmesi, bizim Anadolu'daki en erken medeniyetlerden biri olan Hitit İmparatorluğu'nu dini, kültürel, sosyal anlamda tanıyabilmeleri açısından çok önemli. Bahsettiğiniz müzede de yine bu çivi yazılı tabletleri görebilirler. Tarihe tanıklık etmek anlamında çok çok önemli, çok çok değerli kalıntılarımız var. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hattuşaş'ta çok önemli bir kültürel miras alanımız.
Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
Yok aslında, yeterince anlattık. Zaten bizden sonraki konuğumuz da sanıyorum
devam edecek. O zaman bir türkü dinleyelim, bir Çorum türküsü dinleyeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Gayrısına meyletmez de Afistanlım, Gaytanlım. gayrısına meyletmez de Altistanlım daytanlım. Gayrısına meyletmez de Altistanlım daytanlım.
Değerleriyle Türkiye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Az önce UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sektör uzmanı ve mimar Aslı Hetemoğlu'nu uğurladık. Ve şimdi de stüdyomuzda Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilen var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Evet, tarihte bilinen ilk uluslararası anlaşmayı yapmışlar bu topraklarda. İlk sosyal devleti aslında kurmuşlar. Hukuk çok önemliymiş. Kadın erkek eşitliğinden bahsettik. Daha neleri var peki Hititlerin?
Ben aslında şöyle başlamak isterim. Anadolu toprakları tabii sadece Hititlere değil birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Hı hı. Milattan önce bu 3000'lere falan gidildiğinde Anadolu'da önce Hatti uygarlığı var. Hattilerle başlıyor. Alacahüyük yöresinde. Hatta bu 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı kazılarla anlam kazanıyor Alacahüyük. Yani üç merkez var. Bir tanesi Alacahüyük, bir tanesi Hattuşa, öbürü Şapinova gibi. Önemli merkezler bunlar. Hattilerin yerleştiği yere hatta Anadolu'da Hatti ülkesi adıyla, ismiyle ifade ediyorlar.
Özel bir anlamı var mıdır Hatti'nin?
Şöyle, Hatti'nin tam anlamının ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hı hı. Ama Hattiler diye ifade edilen bir grup insan yaşıyor.
Evet.
Ve bunlar biraz dağınık yaşarlarken burada daha sonra Hititler geliyor. Yani 2000'lerde, milattan önce 2000'lerde bu dağınık yaşayan medeniyeti toparlıyorlar. Ama yani yok etmek falan değil. Aksine onları da kendi kültürlerinin içerisine alarak büyüyorlar.
Kaynaşıyorlar.
Evet. Yani. Sonrasında işte Hattilerden sonra Hititler, sonra Frigler, sonra Bizanslılar, Bizanslardan sonra Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar Anadolu'da çok ciddi izler bırakıyorlar. Ki Çorum tabii çok daha önem arz ediyor. Çünkü Hattuşa'da Alacahüyük'te hem Hattilerle ilgili başkent hem Hititlerin başkenti Hattuşa, Çorum topraklarında. Burada özelliklerden bahsedersek iki tane şey var. Hattuşa hem 1986'da Dünya Miras Listesi'ne giriyor.
Evet.
Hem de 2001 yılında normalde burada yanlış hatırlamıyorsam 2001 doğru söyleyeyim. Evet, UNESCO'nun Dünya Belleği listesine giriyor. Bu anlamda da ilk diyebiliriz. Yani Türkiye'de hem Dünya Miras Listesi'nde hem Dünya Belleği listesine giren tek yer. Dünya Belleği listesine bu yazılmış olan tabletler üzerinden giriyor. Hitit uygarlığı olarak da Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Hattuşa çok önemli. Yani hem bir merkez, yani hem politikanın hem devletin merkezi, hem de aynı zamanda yazılıkaya tapınağı nedeniyle dini bir merkez. Ya Hitit uygarlığına bakıldığında hakikaten çok özel şeyler yapmışlar. Yani bizim biraz da ondan bahsetmek isterim. Çorum'da hem Alacahüyük'te hem Hattuşa'da hem de Çorum'da çok ciddi müzeler var. Daha önce bütün çıkarılan şeyler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer almış. Buraya gelmiş. Ve diyebilirim ki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin, yanlış da bir rakam söylemiyorum ama, en az %50'si Hitit uygarlığı eserleriyle oluşmuş. Ve bunun da en az %40'ı Çorum'dan getirilmiş diyebilirim. Ama şimdi tabii biz bunları göndermiyoruz Çorum'da. Ve çok farklı müzelerde çok güzel eserler var. Yani Çorum Müzesi hakikaten kendi dalında dünya altıncılığı falan olan müze diyebilirim. Fakat tek şikayetimiz diğer öğren alanları gibi Çorum'a çok fazla biz ziyaretçi alamıyoruz.
Belki ulaşımdan dolayı mı? Ulaşım zorluğundan dolayı?
Var zaman zaman şöyle, yani tamam, bir uçak havaalanıyla ilgili bir problemimiz var. Hı hı. Yok yani Çorum'da böyle bir şey. Ha, 35 kilometre ileride Merzufun havaalanı var ama
evet,
yeterli değil. İşte hızlı tren belki geldiğinde bu hareket, hı hı, biraz daha hızlanabilir. Fakat sonuçta 2 saat. Yani Çorumlulardan bile biz bunu desteği istiyoruz. Biraz daha eğitim ve onları anlatmak gerekiyor herhalde. eski uygarlıklara Türkiye'nin genel şeyi bu. Daha fazla sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum ben yani.
Evet.
Bunun dışında ben birkaç şey söylemiştim. Mesela niye Hititleri biz önemsiyoruz? Bir tanesi hep bu biraz da sosyal medyada da şey oldu. Dünya hani dünyanın merkezi falan.
Evet.
Çorum'la ilgili bir takım şeyler çıkmıştı. Herkesin duyduğu bir şey. Onda mutlu oluyoruz. Ama biz Çorum'a barış şehri de diyoruz. Barış şehri dememizin nedeni ilk yazılı anlaşmanın Çorum toprakları üzerinde imzalanmış olması. Yani Kadeş Barış Anlaşması'ndan
evet.
dolayı Çorum'a bir barış şehri diyoruz. Hattuşa Anadolu'da kurulan ilk merkezi devletin başkenti olması anlamıyla önemli. Hititler kendi dönemlerinde hem kültürel mirasla hem de büyük askeri ve politik güç olmuşlar bulundukları dönem içerisinde. Ön Asya'da Mısır, Anadolu'da da Hititler ve tabii bir savaş oluyor ama daha sonrasında bir anlaşma yapıyorlar. Kadeş Barış Anlaşması'na imza atıyorlar. Bu da bir zenginlik olarak görüyorum. İşte bir meclisleri var. Panku denilen bir meclis var. Yani çok ciddi anlamda bir devlet yapısı oluşturmuş Hititler. Bunun yanı sıra çok enteresan bir şey var. İlk sosyal devlet anlayışını ifade eden, ya bir tabletlerden mesela örnek vereyim. Bir Hitit tabletinde diyor ki onların eline ekmek ver. Hasta olana yardım et. Ona ekmek ve su ver. Aç olana ekmek, hastaya merhem, çıplığa giyecek ver yazıyor. Bizi çok birçok tablet bulunuyor tabii. Ve Çorum Müzesi'nde şu anda bu tabii filologların okuması gerekiyor.
Evet.
Okunmamış birçok tablet var. Yani topraktan çıkmış ama okunmayı bekleyen. Belki onlar okunduğunda hepimiz çok farklı şeylerle karşılaşacağız. Mesela biz uğraş alanlarımıza biraz sonra değineceğiz herhalde. Hitit müziğiyle, Hitit sosyal yaşantısıyla, işte onların çaldıkları enstrümanlar, kullandıkları aletler, kabartmalarda olan şeylerden hareket ederek birçok etkinlik yapıyoruz. Bunlardan birinde mesela bir sazında perde var. Yani bütün kullandıkları saz var. Sazda perde var.
Perdeli bir müzik aleti.
Sonuçta bir notayla çalındığını düşünüyoruz.
Hı hı.
Ama şu ana kadar notayla ilgili bir şeye ulaşılmış değil. Ama bu perdeli olması,
evet.
onu söylemeye çalışıyorum. Ve ben gittiğim toplantılarda yaptığım her şeyde, yani vakıf olarak bu imparatorluğa sahip çık, yani bizim topraklarımızda olmasının dışında tarihe sahip çıkmanın ne kadar önemini Hititleri vurgulayarak söylüyorum. Onlar bu tabletlere bunları tek tek tek oturup yazmamış olsaydı, biz bugün belki konuşacak bir şeyler bulamayacaktık. Onun için de vakıfların en önemli görevinin biraz bu işleri arşivlemek ve gelecek nesillere en düzgün şekilde taşımak olduğunu da düşünüyorum. Yani
evet.
Öyle söyleyeyim.
Biraz da Vakıf 19 Çorumlular Vakfı'ndan bahsedelim dilerseniz. Vakfınız ne zaman, kimler tarafından, nasıl kuruldu?
Şimdi şöyle, ben daha önce bir vakfın yöneticisiyim ama Vakıf 19 yaklaşık 2,5 senedir Ankara merkezli kuruldu ve burada faaliyet gösteriyor.
Hı hı.
Ama ondan önce de dediğim gibi Hitit uygarlığıyla ilgili çalışmalar yapıyorduk. 19 tane yönetim mütevelli heyetimiz var. Bunlar Ankara'nın işte saygın iş adamlarından ve farklı meslek sahibi insanlardan oluşuyor.
Plakadan dolayı mı 19?
19'u evet öyle düşündük. Vakıf 19'u yani Çorum'u simgelesin diye düşündük. Ama bizim vakfımızın logosunda çok güzel bir enteresanlık vardır. 3 farklı renk vardır. Yani farklı renkleri kucaklayan, hem Çorum'la ilgili ÇV harfleri var, hem de bir çatı vardır üstünde. Yani farklı renklerin aynı çatı altında toplanmasından uzaktan baktığınızda bir kalbi andırır. Yani aynı çatı altında farklı renklerin sevgiyle, gönüllülükle bir araya geldiğini gösteren bir
anlam taşıyan
bir logo.
Çok
üzerinde
güzel.
Çalıştık yani sağ olsunlar arkadaşlar da. Öyle bir logomuz var. Dediğim gibi biz tamam Çorum herkes biliyorsunuz işte leblebisiyle tanır, yani duymamış yoktu ama bazen üzülüyorum fakat ben yani mesela Çorum konusu geçtiğinde Çorum nerede diye soran insanlar var bana. Bu beni çok rahatsız ediyor, öyle söyleyeyim yani. Çünkü Ankara'nın hemen yanında olan bir kenti hani böyle tanımlamak doğru değil. Gelmeleri lazım, herkesi bekliyoruz. Biz evrensel değerlerini, yani Çorum'un tarihini, dokusunu, tabii UNESCO mirası olunca da bir kentte bunu en ön plana çıkararak tanıtımlar yapmaya çalışıyoruz. Bu tanıtımları yaparken de biraz önce söyledim, farklı enstrümanları, Hitit uygarlığında olan işte sosyal yaşam içerisinde ya da onların dini törenlerinde kullandıkları şeyleri kullanarak çok farklı, çok güzel tanıtımlar yaptık. Mesela en son yaptığımız şey, Dünya Hitit Günü kutladık biz burada. 15 Nisan.
Çorum'da mı?
Hayır, Ankara'da. 15 Nisan tarihini her yıl Dünya Hitit Günü olarak kutlayacak bizim vakfımız. İlkini bu sene yaptık.
Hemen sorayım, neden 15 Nisan?
Şöyle, Hititler'de biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde Hititler'de Antahşum Bayramı denilen bir bayram var. Her toplumda bahar, canlanma, hareketlenme, kutlamaya yönelik eğilimlerin olduğu bir dönem olarak kutlanıyor. Antahşum Bayramı'nın da kökeninde şum denilen bir yer var. O şum kökeni Hititler'de soğanlı bir bitkiyi anlatıyor. Bu soğanlı bitkiyi de araştırdıklarında Anadolu'da, yani araştırılmış bu. Bizim bu çocukların baharın müjdecisi diye buldukları çiğdem çiçeği olduğu sonucuna varılıyor. Hı hı. O da soğanlı bir bitki. Ve biz onu baharın müjdecisi olarak gördük. Hititlerin bu bayramından yola çıkarak 15 Nisan tarihini Dünya Hitit Günü olarak tescil ettirdik. Vakfımız bundan sonra her yıl Ankara merkezli olarak bu etkinliği kutlayacak burada. Herkesi bekliyoruz. Bu seneki gerçekten çok güzel oldu. Yani çocukları çağırdık, gençleri çağırdık, büyükelçileri çağırdık. Epey bir şey oldu ve bayağı da etkisi oldu. Boyama kitapları dağıttık çocuklara. Hitit motifleri içeren işte balonlar falan dağıttık böyle. Keyifli oldu yani, öyle söyleyeyim.
4000 yıl öncesine gidip neredeyse aynı kıyafetleri,
evet,
aynı yemekleri yapıp, aynı müzik aletlerini belki çalıp ya da benzerlerini çalıp o dönemi yad etmiş oluyoruz aslında.
Şöyle, şimdi insanlara bir şeyler anlattığınız zaman sıkıcı olabiliyor. Ama biz şu yolu seçiyoruz. Arkeolojik ve filolojik belgelere dayalı olarak ürettiğimiz şeylerle görsel olarak insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız programın başında Profesör Doktor Tayfun Yıldırım hocam var. Biz de beraber sürekli bu işlere hem kafa yorup hem bize destek olan, bilgisinden çok yararlandığımız bir hocamız. O mesela etkinliğin başında bir sunum yapıyor çok kısa. Neden bu kıyafetler, neden bu parçalar, müzik aletleri nasıl oluştu? Yabancı bir kitleye, biz Bulgaristan'a da gittik bu çalışmaları yaparken, bunu anlatmanız şey gibi, hani baleye girdiğinizde elinize bir şey verilir de anlamanızı sağlar ya. Hı hı. Biz Tayfun Hoca'ya çok kısa böyle 10 dakikalık bir sunum yaptırıyoruz. O sunumda görsellerden anlattırıyoruz. Onun arkasından hem defileyi, işte o dönemki kıyafetler, hem de sazları çalarak, mesela orada da türküler çalıyoruz. Yani insanları sıkmadan Hitit uygarlığının gittiği, uzandığı yerlerdeki türkülerden, Anadolu türkülerini çalıyoruz. Ama dediğim gibi işte arp var, saz var, Hitit sazı var, o zamanki çiftli kaval var. Onları da birazcık anlatıyoruz insanlara. Çiftli kaval vardı işte o dönem falan diye çalarken. Yani dediğim gibi arkeolojik ve filolojik belgeleri eksik etmeden, ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü tarihi doğru anlatmazsanız, ben mesela bizim halkımız biraz daha şey ama yabancıların bu iş çok daha ilgisini çekiyor.
Evet, yabancıların ilgisi nasıl, onu soracaktım.
Şöyle, en son yaptığımız etkinliğe mesela Almanya Kültür Müsteşarı, Japonya Büyükelçisi, yani birçok farklı büyükelçiklerden de geldiler ama Kore Kültür Müsteşarı. Hı hı. Onlarla da biz beraber bazı çalışmaları yaptık. Ortak çalışıyoruz. İnşallah buradan çıkınca da saat 5 gibi Türk-Japon Vakfı'na gideceğim. Farklı böyle projeler var onları konuşmak için. Kesinlikle çok ilgililer. Yani mesela ben işte Kore'de ikinci sınıfta, ilkokul ikinci sınıfta Hitit uygarlığı dersi verildiğini duyunca şok olmuştum. Bunu anlattıklarını söylüyorlar. Bir yakınlık duyuyorlar. Tabii köken arayışları hani var gibi bazı çalışmalar var filan. Bu köken arayışları meselesinde ben aslında çok yadırgamıyorum. Şöyle yadırgamıyorum. Gelsinler köklerini arasınlar. Ama gelsinler yani ziyaret etsinler.
Herkes gelsin.
Gelsin ziyaret etsinler. Yani belgeler bizde, bütün her şey bizde. Nasıl mal edebilirler ki kendilerine? Yani düşünün işte İsrail'in parası, para birimi, Hitit dönemindeki bir para birimini kullanarak işte köken arama çalışmaları var olduğunu söylüyorlar. Dediğim gibi sonuçta şöyle söyleyeyim. Vakıf 19 Hitit uygarlığına, daha doğrusu kültürüne, çünkü Hititler sadece bizim değil. Ben öyle düşünmüyorum. Bütün dünyaya ait medeniyetler. Bunları ne kadar çok kişiye anlatırsak, ne kadar çok kişiye duyurursak ve arşivlersek en büyük hizmeti yapacağımıza inanıyorum. Böyle bir çalışmada sizlerin desteği de çok önemli. Biz sesimizi sosyal medyadan duyuruyoruz ama
biz teşekkür ederiz efendim.
Konuk sizin Özlem Hanım ve TRT'nin katkıları bize çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan'la beraberdik. Değerleriyle Türkiye programının sonuna geldik. Programla ilgili görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.